Ayrım 5, Yaşam ve Yazgı 1, Vasily Grossman, sayfa 41. Yaşı belirsiz garip bir adam olan İkon Nikov Morj sık sık Mostovskoy ile sohbet ederdi. Barakanın en kötü yerinde soğuk hava akımının altında paraşanın yani gürültülü kapağıyla kocaman çirkef fıçısının durduğu giriş kapısının tam yanında yatardı. Rus mahkumlar İkon Nikov'a yaşlı paraşütçü diyorlar, onu kaçık sayıyorlar, hem tiksiniyor hem de acıyorlardı. Sadece delilerde ve budalalarda olan inanılmaz bir dayanma gücüne sahipti. Sonbahar yağmurunun altında ıslanmış giysisini üstünden çıkartmadan yattığı halde üşütüp hasta olmazdı. Herhalde ancak bir deli böyle çın çın öten ve temiz bir sesle konuşabilirdi. Mostovskoy ile tanışması şöyle olmuştu. İkon Nikov Morj, Mostovskoy'un yanına gitmiş ve uzun bir zaman hiçbir söz söylemeden yüzüne bakmıştı. Mihail Sidorovich, yoldaş iyi bir şey mi söyleyeceksin diye sormuş ve İkon Nikov heceleri uzata uzata, ''İyi bir şey söylemek mi? İyi bir şey var mı ki?'' dediğinde gülmüştü. Bu sözler Mihail Sidorovich'i birden çocukluk günlerine, seminerden gelmiş olan ağabeyinin ilahiyat üzerine babasıyla tartışmaya girdiği zamanlara geri götürmüştü. Aksakallı'dan eski bir soru demişti Mostovskoy. Budistler ve ilk Hristiyanlar da bu konuda düşünmüşlerdi. Marksistler de bu sorunun çözümüyle epey uğraştılar. İkon Nikov Mostovskoy'u güldüren bir tonlamayla sormuştu. Çözebilmişler mi peki? İşte Kızıl Ordu demişti Mostovskoy. Şimdi çözüyor. Kusura bakmayın ama sizin ses tonunuzda kutsal yağ gibi, papaz gibi, Tolstoyvari bir şey var. Başka türlü de olamaz demişti İkon Nikov. Ben zaten Tolstoycuyum. Demek öyle demişti Mihail Sidorovich. Bu tuhaf adam ilgisini çekmişti. Biliyor musunuz demişti İkon Nikov, devrimden sonra Bolşeviklerin kiliseye karşı uyguladıkları baskıların Hristiyan düşüncesi açısından yararlı olduğuna, kilisenin devrim karşısında acınacak bir duruma düştüğüne inanıyorum. Mihail Sidorovich yumuşak bir şekilde, siz düpedüz diyalektik yanlısısınız, ben de bu ileri yaşımda bir İncil mucizesi görmüş oldum demişti. İkon Nikov suratını asarak hayır demişti. Aslında sizin açınızdan amacınız, yöntemlerinizi haklı gösteriyor ama yöntemleriniz çok acımasız. Ben de bir mucize görmeyin, ben diyalektik yanlısı değilim. Öyleyse demişti Mostovskoy birden sinirlenerek size nasıl yardımcı olabilirim? Hazır oldu ki bir asker pozunda dikilen İkon Nikov benimle alay etmeyin demişti. Sesi çok acıklıydı. Alay edin diye gelmedim yanınıza. Geçen yılın Eylül ayında kadın, çocuk ve yaşlı 20.000 Yahudinin idamını gördüm ben. O gün Tanrı'nın böyle bir şeye izin veremeyeceğini anladım ve Tanrı'nın var olmadığını gördüm. Bugünkü karanlıkta sizin gücünüzü görüyorum. Sizin gücünüz bu korkunç kötülükle savaşıyor. Tamam konuşalım o zaman demişti Mihail Sidorovich. İkon Nikov nehrin ve çukurda kalan yerleri bataklık haline getiren, pis derelerin suyunu akıtmak için büyük beton boruların döşendiği, kamp yakınındaki toprakların bataklık kısmında çalışıyordu. Bu kısımdaki işçilere Mor Zoldaten deniyordu. Buraya genellikle yöneticilerin antipatisini çekmiş insanlar düşüyordu. İkon Nikov'un elleri küçük, parmakları incecik, tırnakları çocuk tırnağı gibiydi. Çamur içinde sırılsıklan bir halde çalışmaktan geliyor, Mostovskoy'un ranzasına yaklaşıyor ve ''Yanınıza oturmama izin verir misiniz?'' diye soruyordu. Mostovskoy'a bakmadan oturuyor ve gülümsüyor, elini alnında dolaştırıyordu. Alnı harikaydı, çok büyük değildi, çıkık, açık renkte. Öyle açık renkti ki sanki varlığını kirli kulaklarından, kırık tırnaklı ellerinden, koyu kahverengi boynundan ayrı sürdürüyordu. Yaşam öyküleri basit olan Sovyet savaş tutsaklarının gözüne karanlık, güvenilmeyecek biri gibi görünüyordu. İkon Nikov'un ataları Büyük Petro zamanından beri kuşaklar boyunca papazlık yapmışlardı. Ancak İkon Nikov'ların son kuşağı farklı bir yolda yürümüş, İkon Nikov'un bütün erkek kardeşleri babalarının isteğiyle din dışı eğitim almışlardı. İkon Nikov Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde okumuş ama Tolstoyculuğa gönül vermiş, son sınıfta okulu bırakmış ve halk öğretmeni olarak Perm ilinin kuzeyine gitmişti. 8 yıl kadar köyde yaşamış, daha sonra güneye, Odessa'ya taşınmıştı. Bir yük gemisinin makine dairesinde tamirci olarak işe girmiş, Hindistan'a, Japonya'ya gitmiş, Sydney'de kalmıştı. Devrimden sonra Rusya'ya dönmüş, bir köylü tarım komününe girmişti. Bu onun çok eski bir hayaliydi. Komünist tarım çalışmasının yeryüzünde Tanrı'nın hükümdarlığının kurulmasını sağlayacağına inanıyordu. Genel kolektifleştirme sırasında toprakları ellerinden alınan zengin köylülerin aileleriyle dolu trenleri görmüştü. Bitkin insanların karların üstüne düştüklerini ve bir daha kalkmadıklarını görmüştü. Pencereleri, kapıları çivilenmiş, kapalı ıssız köyler görmüştü. Açlıktan aklını yitirip kendi öz çocuklarını yediği için muhafız polislerin korkuyla baktıkları, boyun damarları dışarı fırlamış, çalışan elleri esmer, üstü başı yırtık mahkum bir köylü kadın görmüştü. Bu arada komünden ayrılmadan İncil propagandası yapmaya, ölenlerin günahlarının bağışlanması için Tanrı'ya dua etmeye başlamıştı. Sonunda onu hapse atmışlar ama 1930'larda yaşanan felaketler yüzünden aklının karıştığı sonucuna varılmıştı. Hapishanedeki psikiyatri hastanesinde bir yıl zorunlu tedavi gördükten sonra serbest kalmış ve Beyaz Rusya'da biyoloji profesörü olan ağabeyinin yanına yerleşmiş, onun yardımıyla teknik kütüphanede işe girmişti. Ancak iç karartıcı olaylar aşırı bir etki bırakmıştı üzerinde. Savaş başlayıp Almanlar Beyaz Rusya'yı ele geçirdiklerinde İkonnikov savaş tutsaklarına yapılan işkenceleri, Beyaz Rusya kentlerinde ve köylerinde Yahudilerin katledildiğini görmüştü. Yine bir isteri nöbetine girmiş ve tanıdığı tanımadığı insanlara Yahudileri gizlemeleri için yalvarmaya başlamış, kendisi de Yahudi çocuklarını ve kadınlarını kurtarmaya çalışmıştı. Kısa sürede ihbar edilmiş ve dar ağacından bir mucize eseri kurtulup kampa düşmüştü. Giysileri yırtık pırtık, kir içindeki paraşütçünün kafasında bir kaos hüküm sürüyordu. Sınıflar üstü saçma ve komik ahlak sınıflandırmaları ortaya atıyordu. "Zorbalığın olduğu yerde," diyordu İkonnikov Mostovskoy'a, "acı hüküm sürer ve kan dökülür. Köylülerin çok büyük acılar çektiklerini gördüm. Oysa kolektifleştirme iyilik adına yapılıyordu. Ben iyi duruma inanmam, iyi yürekliliğe inanırım."
"Sizin tavsiyenize uyacak olursak iyilik adına Hitler'i ve Himmler'i ipe çekmekten korkacağız. Siz bensiz korkun artık," diye karşılık verdi Mihail Sidorovich.
"Hitler'e sorun," dedi İkonnikov. "Size bu kampın da iyilik adına kurulduğunu söyleyecektir."
İkonnikov'la tartışırken mantığının çalışması deniz anasıyla boğuşan bir bıçağın anlamsız çabalarına benziyor gibi geliyordu Mostovskaya.
Dünya 6. yüzyılda yaşamış Suriyeli bir Hristiyanın dile getirdiği gerçeğin üstünde yükselmedi diye yineliyordu İkonnikov. "Günahı ayıpla, günahı kârı bağışla."
Baraka'da Çernetsov adında başka bir yaşlı Rus daha kalıyordu. Çernetsov'un tek gözü vardı. Bekçi onun camdan yapılmış takma gözünü kırmıştı ve boş kalan kırmızı göz çukuru solgun yüzünde korkunç görünüyordu. Biriyle konuşurken bu karanlık boşluğu eliyle kapatıyordu. Çernetsov 1921 yılında Sovyet Rusya'dan kaçmış bir menşevikti. 20 yıl Paris'te yaşamış, bir bankada muhasebeci olarak çalışmıştı. Banka memurlarını yeni Alman yönetiminin emirlerini sabote etmeye çağırdığı için kampa düşmüştü. Mostovskoy onunla karşılaşmamaya çalışıyordu. Mostovskoy'un herkes tarafından sevilmesi tek gözlü menşeviyi ürkütüyordu. İspanyol askerde, kırtasiye dükkanı olan Norveçli'de, Belçikalı avukat da yaşlı Bolşevik'in yanına gidip ona sorular soruyorlardı. Bir gün Rus savaş tutsaklarının elebaşlarından binbaşı Yerşov, ranzasına oturduğu Mostovskaya doğru eğilmiş, elini onun omzuna koymuş, hızlı hızlı hararetli bir şeyler söylüyordu. Mostovskoy birden etrafına göz atınca ilerideki ranzasından Çernetsov'un onlara baktığını gördü. Mostovskoy onun gören gözündeki keder ifadesinin kırık gözünün yerindeki karanlık kızıl çukurdan daha korkunç olduğunu düşündü.
"Evet kardeşim, senin neşen kaçıyor, ne yapalım?" diye düşündü Mostovskoy ama öyle öç alır gibi bir sevinç de duymadı. Kuşkusuz yer şovun her zaman herkese gerekli olması bir rastlantı değildi. Yasa böyle belirlemişti. Yer şov nerede? Yer çayı gördünüz mü? Yoldaş yer şov, binbaşı yer şov. Yer şov dedi ki, yer şova sor.
Diğer barakalarda kalanlar yanına gelirlerdi. Ranzasının çevresinde her zaman bir hareket olurdu. Mihail Sidorovich Yerşov'a düşünce sahibi diye ad takmıştı. 1860'larda düşünce sahipleri vardı. 1880'lerde vardı. Narodnikler vardı. Mihailovski de geri dönmemek üzere gitmişti. Hitler'in toplama kampının da kendi düşünce sahibi var. Tek gözlünün yalnızlığı bu kampta acıklı bir simge gibiydi. Mihail Sidorovich'in Çarlık dönemi hapishanesinde ilk yattığı zamandan bu yana onlarca yıl geçmişti. Hatta o zaman başka bir yüzyıl, 19. yüzyıl söz konusuydu. Pratik çalışma yeteneği konusunda bazı parti yöneticilerinin gösterdiği güvensizliğe ne kadar üzüldüğünü anımsıyordu şimdi. Kendini güçlü hissediyordu. Her gün sözlerinin General Guts için de, Tugay Komiseri Osipov için de, hüzünlü binbaşı Kirillov için de ne kadar önemli olduğunu görüyordu. Savaştan önce pratikten uzak biri olarak protestosunun ve fikir ayrılığının, aynı zamanda Stalin'in parti içindeki tek adamlığının, muhalefete karşı yürütülen sonu kanlı mahkemelerin ve partinin eski kuşağına karşı yeterince saygı gösterilmemesinin yarattığı şeylerle ilişkisinin az olması onu teselli ediyordu. Yakından tanıdığı ve çok sevdiği Buhari'nin idamı onu çok üzmüştü. Ancak bu sorunların herhangi biriyle ilgili olarak partiyle karşı karşıya kalacak olursa bir ömür verdiği davaya, yani Lenin'in davasına da elinde olmadan karşı çıkmış olacağını biliyordu. Belki zayıflığı, belki de korkaklığı yüzünden sustuğu ve kabul etmediği şeylere karşı çıkmadığı yolundaki kuşkular onu zaman zaman üzerdi. Savaştan önce çok korkunç şeyler olmuştu. Sık sık merhum Lunacharsky'yi anımsıyordu. Onu tekrar görmeyi ne kadar çok istiyordu. Anatoli Vasilyevich'le konuşmak öyle kolaydı ki hemen daha ağızlarından bir söz çıkmadan birbirlerini anlarlardı. Şimdi korkunç bir Alman kampında kendinden emin ve güçlü hissediyordu kendini. Ancak can sıkıcı bir duygu peşini bırakmıyordu. Kampta da o eski açık ve net duygularına geri dönemiyordu. Kendi insanlarının arasında kendinsin, yabancıların arasında yabancı. Bir gün bir İngiliz subayının ona Rusya'da Marksizm karşıtı görüşlerin yasaklanmış olmasının onun felsefe bilimiyle uğraşmasını engelleyip engellemediğini sormasında değildi mesele. Birilerine engel oluyordur belki ama benim gibi bir Marksiste engel olmuyor diye yanıtlamıştı Mihail Sidorovich. ''Sizin eski bir Marksist olduğunuzu göz önüne alarak bu soruyu sordum.'' demişti İngiliz. Bu sözlerin yarattığı rahatsızlık yüzünden Mostovskoy yüzünü ekşitmiş olsa da İngiliz'e ağzının payını vermişti. Burada mesele Osipov, Guts, Yerşov gibi adamların onunla çok yakın dost olmalarına karşın zaman zaman onu üzmeleri de değildi. Ruhundaki pek çok şeyin onun açısından yabancılaşmasıydı asıl mesele. Barış zamanlarında eski bir dostuyla karşılaştığında sevindiği ama görüşmenin sonunda bu dostunu bir yabancı olarak gördüğü olurdu. Fakat içinde bugüne yabancı bir şey yaşarken ve bu yabancı şey onun bir parçasıyken nasıl davranabilir insan? Kendinle ilişkini koparıp görüşmeyi kesecek değilsin ya. İkon Nikov'la konuşurken öfkeleniyor, kaba ve alaycı oluyor, ona lapa, pelte, pısırık diyordu. Ancak bir yandan onunla alay ederken bir yandan da uzun süre görmeyince özlüyordu. Gençliğindeki ve şimdiki hapislik yıllar arasında asıl değişiklik bundaydı. Gençlik yıllarında dostlarının ve fikirdaşlarının her şeyi yakın ve anlaşılırdı onun için. Düşmanın her düşüncesi, her görüşü yabancı ve anlamsızdı. Şimdi ise birden bir yabancının düşüncelerinde onlarca yıl önce kendisinin çok değer verdiği bir şey olduğunu, dostlarının düşüncelerinde ve sözlerinde ise bazen hiç anlayamadığı yabancı bir şeyin bulunduğunu görüyordu. Bu dünyada çok uzun zamandır yaşadığım için olsa gerek diye düşünüyordu Mostovskoy. 5. Bölüm.
Amerikalı albay özel barakanın özel bir odasında kalıyordu. Akşamları serbestçe barakadan çıkmasına izin veriyorlar, ona özel yemek çıkarıyorlardı. Albayla ilgili olarak İsveç'ten bilgi istendiği, Başkan Roosevelt'in İsveç Kralı aracılığıyla albay hakkında ricada bulunduğu söyleniyordu. Albay bir keresinde hasta Rus binbaşı Nikonov'a bir tablet çikolata getirmişti. Özel barakada albayın en çok ilgisini çeken Rus savaş tutsaklarıydı. Alman taktiği ve savaşın ilk yılındaki başarısızlığın nedenleri konusunda Ruslarla konuşmaya çalışıyordu. Sık sık Yerşov'la konuşmaya girişiyor ve Rus binbaşının zeki, aynı zamanda da ciddi ve neşeli gözlerine bakarken binbaşının İngilizce konuşmayı anlamadığını unutuyordu. Bu kadar zeki yüze sahip birinin onu anlamaması, dahası her ikisini de bu kadar heyecanlandıran konulardaki bir konuşmayı anlamaması Amerikalının tuhafına gidiyordu. "Gerçekten hiç anlamıyor musunuz?" diye üzüntüyle soruyordu. Yerşov ona Rusça yanıt veriyordu. "Bizim saygıdeğer çavuş yabancı diller dışında bütün dilleri bilirdi." Ancak yine de kamptaki Ruslar farklı dillerde konuşan onlarca farklı milletten insanlarla gülümsemelerden, bakışlardan, sırta pat pat vurmalardan ve 10-15 bozuk Rusça, Almanca, İngilizce ve Fransızca sözcükten oluşan bir dilde dostluktan, merhametten, yardımdan, evlerine, karılarına ve çocuklarına olan sevgilerinden söz ediyorlardı. Kamerad, gut, brot, zuppe, kinder, sigarette, arbeit ve kamplarda doğan revier, blokalteste, kapo, vernichtungslager, appel, appelplatz, waschraum, flugpunkt, lagerschütze gibi daha düzinelerce Almanca sözcük kamp insanlarının basit aynı zamanda da karmaşık yaşamlarında çok önemli şeyleri ifade etmeye yetiyordu. Dipnot: arkadaş, iyi, ekmek, çorba, çocuklar, sigara, iş, çalışma, revir, blok, emir eri, polis, ölüm kampı, yoklama, yoklama alanı, banyo, uçuş noktası, kamp bekçisi. Çevirinin notu. Rabiata, tabaçok, tovariş. Dipnot: çocuklar, tütün, yoldaş. Çevirinin notu. Gibi pek çok farklı milletten tutukluların kullandıkları Rusça sözcükler de vardı. Ölümü yakın bir kamp sakininin durumunu ifade eden Rusça dahot yaga sözcüğü herkes için ortaktı. Kamptaki 56 milletten hepsi de bu sözcüğü öğrenmişti. Yüce Alman halkı, yüce Rus halkının yaşadığı kentleri ve köyleri 10-15 sözcüklük sözcük haznesiyle istila etmişti. Ve milyonlarca Rus köylü kadını, yaşlı adamı ve çocuğu ile milyonlarca Alman askeri Makta, Pan, Rukivier, Kurka, yayka, kaput, dipnot, Rusça, karı, herif, eller yukarı, tetik, yumurta, palto, çevirenin notu, sözcükleriyle konuşuyorlardı. Bu konuşmanın sonucunda iyi bir şey olmuyordu ama Rusya'da yaptığı iş için yüce Alman halkına yetiyordu bu sözcükler. Fakat yurt dışında bulunduğu 20 yıl boyunca Rusçayı unutmak bir yana, hala mükemmel konuştuğu halde Çernetsov'un Sovyet savaş tutsaklarıyla konuşma denemelerinden de aynı şekilde iyi bir sonuç çıkmıyordu. Çernetsov Sovyet savaş tutsaklarını anlayamıyordu. Onlar da kendisinden çekiniyorlardı. Bir kısmı durumu değiştirmeye değil, ölmeye hazır, diğer bir kısmı Vlasov'un ordusuna katılmaya niyetlenen Sovyet savaş tutsakları da kendi aralarında anlaşamıyorlardı. Dipnot: Andrei Andreevich Vlasov, 1942 yılında Almanlara tutsak düşmüş, SSCB'ye karşı Nazilerle işbirliği yaparak savaş tutsaklarından ordu kurmuş bir Kızıl Ordu subayıdır. Çevirenin notu: ne kadar çok konuşur ve tartışırlarsa birbirlerini o kadar az anlıyorlardı. Ondan sonra da birbirlerine karşı kin ve nefret dolu bir halde susuyorlardı. Dilsizlerin böğürtüleri ve körlerin konuşmaları, korku, umut ve acıyla birleşen insanların yoğun karışımı, aynı dili konuşan insanların birbirini anlamaması, birbirinden nefret etmesi 20. yüzyılın felaketlerinden birini acıklı bir biçimde ortaya koyuyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 51.